Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 28. Ayrım. 19. Bölüm. Eve Somerset'le 2 saat uğraştı. Hem de ne uğraşma. Ama adamın hikayesi milim oynamamıştı. Sorgu odasından çıkınca Intercom'dan Peabody'yi aradı. Sor bakalım yeni aracım gelmiş mi? Gelmişse garajdaki yerini öğrenip bana bildir. Sonra da 5 dakika içinde orada buluşalım. Peki efendim. İyi dayandı dedi Peabody. Beni sorguda bu kadar hırpalasalar, rahat bıraksınlar diye her şeyi itiraf ederdim herhalde. Hakikaten iyi dayandı diye düşündü Eve. Ama ben çıkarken 10 sene yaşlanmış görünüyordu. Yaşlı, hasta ve kırılgan. Midesi suçlulukla buruldu. Koridorda ilerlerken kendi kendine, adam hiçbir şey yapmamış diye söylendi. Tek suçu gerizekalı gibi davranması. Tahmin ettiği gibi Rourke'u kendisini beklerken buldu. Sana onunla 10 dakikalık bir görüşme ayarlayacağım. Ne yaparsan yap onu avukat tutmaya ikna et. Nasıl yaparsın hiç karışmam. Ne olmuş? Orada ne yapıyormuş? Benim vaktim yok, sana kendisi anlatır. Gidecek bir iki yerim var. Bir saatten fazla sürmemesi lazım. Sonra Peabody ile beraber eve geleceğim. Bir arama yapmamız gerekiyor. Somerset'in dairesi senin mülkün dahilinde olduğu için aslında arama emri çıkarmam gerekli değil ama zorluk çıkarabilirsin. Hiç zorluk çıkarmaya niyetim yok. Bu işi halledip bitirmeyi senin kadar ben de istiyorum. Öyleyse bir iyilik yap, hepimiz için. Saat 3'e kadar falan evden uzak dur. Avukatların kefaletini ödedikten sonra Somerset'i de yaklaştırma. Tamam. Kurbanın kimliğini belirleyebildiniz mi? Ölmemiş, gerçi pek canlı da sayılmaz. Ama adı Patrick Murray, kulüpte temizlikçiymiş. Karısıyla görüşmem gerekiyor. Pat Murray. Hay Allah, hiç tanıyamadım. Ama tanıdığın biri, öyle mi? Pek şahsi yakınlığımız olmamıştı ama tanırdım. İş icabı. O kumar oynamayı severdi, ben de kumar oynatırdım. Bulanık anıları kafasında netleştirmeye çalışıyordu. Rory McNee'yi nerede bulabileceğime dair bana bir tüyo vermişti. Para karşılığında. Birilerine bundan bahsetmiş olmalı. Ben kimseye söz etmedim, orası kesin, arkadaş da değildik. Aslında o Miley'lerin ve bazı başkalarının ufak tefek işlerini yapardı. Aklıma bile gelmemişti. Eli havaya kalktı, sonra yanına düştü. Verdiği tüyo da yanlış çıkmıştı zaten, onun için hiç aklıma gelmemişti. Birinin aklına gelmiş. Tüyo uyduruk muydu, sağlam mıydı bir önemi yok. Sana bir tüyo sattığı için o da hain kategorisine dahil olmuş. Yani temizlenmesi gerekenler kategorisine. İletişim cihazı bipleyince açıp cevap verdi. Ben Dallas. Aracınız gelmiş Teğmen, garajda D bölümü kat 3, 101 numara. Geliyorum. Rourke'a dönüp gitmem lazım dedi. Avukatları ara. Rourke hafifçe gülümsemeyi başardı. Bir saat oldu arayalı. Şu anda bir hakimi kefalet belirlemeye ikna etmek üzeredirler. Acelesi olduğu için Eve D bölümüne taşıyıcıyla gitmeye karar verdi. Ama C'de bozulunca inip sövmeye bile zahmet etmeden yolun kalanını hızlı hızlı yürüdü. 101 numaraya gittiğinde Peabody'yi ağzı hayret ve hayranlıktan açık kalmış, convertible tavanlı, motor kapağı eğimli, önde ve arkada yansıtıcı kanatları olan gıcır gıcır bir sunspot'u seyreder buldu. 101 dememiş miydin? Dedim. Benim yeni araç nerede? İşte burada. Peabody kocaman açılmış gözleriyle ona döndü. Bu işte, ta kendisi. Eve alaylı alaylı güldü. Cinayet masasında kimseye bunlardan vermezler. Yüzbaşılara bile. Plaka tutuyor. Kodunu bile kontrol ettim. Sürücünün kodu unutursa kullanabilmesi için yapılmış ince metal künyeyi gösterdi. O da doğru. Araç tahsisi arayacaktım ama sonra niye aptallık ediyorum ki diye düşündüm. Eve dudaklarını büzerek hafifçe ıslık çaldı. Arabanın rengi maalesef bezelye yeşiliydi ama geri kalanı mükemmeldi. Öf, biri bir hata yapmış olmalı ama bulmuşken tadını çıkaralım bari. Atla, beni zorlamanız gerekmeyecek. Peabody yukarı doğru açılan kapıdan içeri dalıp rahatça yerleşti. Koltuklar harika, kendi sesinizle açılmaya programlayabilirsiniz. Bununla sonra oynarız. Eve kontağı eliyle çevirdi. Motorun koca bir kedi gibi mırıldanışını duyunca bir kaşını keyifle havaya kaldırdı. Benim eski tık nefesi düşünüyorum da. Güvenlik kalkanı ve hırsız koruması çalışıyordur umarım. Özel bir nedeni var mı?
Var ya. Eve geri geri çıkıp şık bir hareketle döndü. Otoparktan çıkmak üzere aşağı doğru yola koyuldu.
Yine kulüp deniz kızına gidiyoruz. Bu sabah orada birkaç sokak serserisi görmüştüm. Onlarla konuşmak istiyorum. Bu arabayı orada kendi haline bırakmazlar. Polis plakasına bile aldırış etmezler. Her şeyi var, hiç merak etmeyin. Tam kalkan koruma. Caydırıcı elektrik şoku. Hafiften başlayıp otomatik olarak artan dozda.
Eve, işe yarar sanırım dedikten sonra arabanın bağlantısına uzanınca Peabody başını iki yana salladı.
Bağlantıyı elinize almanız gerekmiyor sürücü tipi. Direksiyonun sapındaki ikinci düğmeye basarsanız açılır.
Teknolojiye bayılıyorum. Eve, Peabody'nin dediğini yaptı. Bağlantı ekranının açılıp beklemeye geçmesini izledi.
Audrey Morrill, Lüks Kuleler, New York. Numarayı bul ve ara.
Numara aranıyor. Numara rehberde bulundu. Aranıyor.
Bağlantı iki çalmada hemen açıldı ve Audrey'in yüzü ekranda belirdi. Sağ yanağında parlak sarı bir boya lekesi ve gözlerinde aklı başka yerde kalmış gibi bir bakış vardı.
Ben Teğmen Dallas, Bayan Morrill.
Aa, evet Teğmen. Audrey mavi boya sıçramış elini saçlarına götürdü. Sizin için ne yapabilirim? Bu sabah saat 5 ile 7 arası nerede olduğunuzu söyleyebilir misiniz?
Burada, evdeydim. Kalktığımda saat 7'yi geçiyordu. Sabahtan beri de evden hiç çıkmadım. Neden?
Mutat sorgulama, sizinle bir görüşme daha yapmak istiyorum. Yarın sabah, sizce uygunsa sizin evde.
Tabii, olur herhalde. Bir saatten fazla sürmeyecekse saat 9'da olabilir. 10.30'da evde bir dersim var.
9 uygun, teşekkürler. İleti sona erdi.
Bağlantının ekranı maviye döndü. Kavşakta kırmızı yanıyordu. Eve, bekleyen araçların arkasına yanaşıp durdu.
Somerset'te bu sabah arayan her kimse, bu kadına karşı ilgisi olduğunu bilen biri olmalı. Her ne kadar o kadidi çıkmış şeyin birine ilgi duyabileceğini hayal etmek zor olsa da.
Ben bu konuda biraz düşündüm.
Evet.
Bu adam tek başına hareket ediyor olamaz. Somerset'in masum olduğunu varsayarsak, mutlaka işin içinde başka biri daha var demektir. Yalnızca cinayetlerden değil, işin bütün kurgusundan öyle anlaşılıyor. Katil Somerset'in huyunu suyunu, alışkanlıklarını biliyor olmalı. Onu normal davranışlarının dışına çıkmayacağından kesin emin olacak kadar iyi tanıyor olmalı. Katil iş başındayken biri Somerset'i gözetliyor, izliyor olmalı. Ayrıca profile göre katil takdir, ilgi ve ödüllendirme bekleyen biri. Ona bu istediklerini veren biri olması gerek.
Çok iyi Peabody.
Peabody bir an hiçbir şey söylemedi, sonra içini çekti.
Ama bütün bunları zaten biliyordunuz herhalde.
Ziyanı yok, iyi düşünmüşsün. Dedektifliğin yarısı mantıksal dizgiyi izlemektir. Sen de izlemişsin.
Diğer yarısı nedir?
Mantıksız dizgeyi izlemek.
Kulüp deniz kızının önüne çekip durdu. Kapıdaki polis mührünün kırmızı ışığı yanıp sönüyordu. Kepenkler hala kapalıydı.
Sokak serserileri gündüz pek ortalıkta dolaşmazlar dedi Peabody.
Araba onları çeker.
Eve çıkıp Peabody'nin de çıkmasını bekledi. Arabaya bütün hırsızlık korumalarını ve güvenlik önlemlerini çalıştır diye komut verdi. Daha kilitler yuvalarına yeni oturuyordu ki gözüne tam karşısındaki kapının ağzında belli belirsiz bir hareket çarptı. Sesini yükseltme gereği bile duymadan bilgi için 50 kredi veririm dedi. Sokak serserileri işlerine gelen her şeyi duyarlardı. Eğer istediğim bilgiyi alırsam ben ve yardımcım bu binada yasa dışı maddeler olduğuna dair aldığımız bir ihbarı değerlendirmek zorunda kalmayız.
Sorması 20 kredi, cevap ayrıca 30 kredi.
Tamamdır. Eve elini cebine sokup bir tane 20'lik çip çıkardı. Kapıdan çıkıp ona doğru gelen şey tepeden tırnağa boz renkteydi. Cildi, saçları, gözleri, sırtındaki yerleri süpüren pardüsü hepsi aynı boz renkte. Sesi bir fısıltıdan ibaretti. Eve'in avucundaki krediyi alan parmakları kadının etine değmemişti bile.
Patrick Murray'i tanıyor musunuz? Temizlikçiydi.
Gördüm, duydum ama tanımam. Öldü.
Hayır, daha tam ölmüş sayılmaz dedi Eve. Aklından, yani o da senin gibi arada bir yerlerde diye geçirdi. Ama onun hayata dönmek için hala bir şansı var. Bu sabah kulüp kapandıktan sonra içeri giren birini gördün mü?
Gördüm. Adamın gri dudakları korkunç bir gülümsemeyle aralanıp gri dişlerini meydana çıkardı.
Duydum ama tanımam. Saat kaçtı?
Saat yok. Gündüz var, gece var. Biri geldiğinde vakit gündüzden çok geceydi. Diğeri geldiğinde geceden çok gündüzdü.
İki kişi mi geldi?
Evin gözleri kısıldı. İçeri ayrı ayrı iki kişinin girdiğini mi gördün? Farklı saatlerde.
Birincisi kapıyı çaldı. İkincisi çalmadı.
Birincisi neye benziyordu?
Bir kafası, iki kolu, iki bacağı vardı. Bence herkes birbirine benzer. Güzel bir pardösüsü vardı. Kalın, siyah bir şey.
İkinci adam geldiğinde hala içeride miydi?
Birbirlerinin yanından hayalet gibi geçtiler.
Adam yine gülümsedi.
Biri çıktı, biri girdi.
Sonra sen geldin.
Tabutun şurada mı?
Eve parmağıyla binayı işaret ediyordu.
Şu an benim de içinde olmam gerekirdi. Burası fazla aydınlık.
Oradan ayrılma.
Adama 30 kredi daha verdi. Eğer sana ihtiyacım olur da yine gelirsem 50 kredi daha alırsın.
Adam, kolay para, dedi ve gözden kayboldu.
Bana adamın adını öğren Peabody, binadaki kiracıları araştır.
Peki efendim. Peabody yeniden arabaya girdi.
İki adam, bu Somerset'in hikayesini doğruluyor.
Bizim katil buralarda yaşayan sokak serserilerini pek bilmiyor olacak ki kendini saklamamış. Tek yapması gereken para verip sonra daha fazla vereceğini söylemekti.
Bu tipler beni ürpertiyor. Peabody sorusunu tuşlayıp araç bilgisayarının araştırmasını bekledi.
Görünüşlerine bakınca insana sanki hayalet gibi duvarlardan geçebileceklermiş gibi bir his geliyor.
Sen de birkaç yıl dinginlik kullansan senin de görünüşün aynı olur.
Bütün isimleri al. Bizim hayalet tabutunu sırtlayıp başka bir mezar bulmaya karar verecek olursa kimi arayacağımızı bilelim. Sonra da McNab'i ara, bizimle evde buluşmasını söyle.
McNab'i mi? Aksileşme.
Hafif sulu bir kar yağmaya başlamıştı. Eve komut vererek silecekleri çalıştırdı.
Somerset'in bağlantı kütüğünün kontrol edilmesi lazım.
Araç bağlantısını çalıştırıp hastaneyi aradı. Patrick Murray'nin durumunu sordu.
Evin bahçe kapısından içeri girerken yaşayacak gibi görünüyor dedi. Beyin dalgalarında canlanma varmış. Uyarılara cevap veriyormuş. Karısı yanındaymış.
Arabayı tam durdurmuştu ki arkasından bahçeye giren bir başka aracı fark etti. Önce işleri bölünecek diye canı sıkıldı ama arabayı tanıyınca sıkıntısı dağılıverdi.
Fini!
Arabadan Meksika güneşinde kızarmış, buruşuk giysili, kızıl saçlarını komik bir hasır şapkayla örtmüş bir adam çıktı.
Merhaba evlat!
Arabadan koca bir kutu indirdi. Kutunun ağırlığından neredeyse sendeleyerek onlara doğru yürüdü.
Şimdi döndük. Hanım bize evi açtığın için sana ufak bir teşekkür hediyesi getireyim istedi. Ev de evmiş hani.
Gözlerini devirerek Peabody'ye baktı.
Peabody, sen de Dallas'ı kandır da birkaç hafta kal. Ev değil saray, bir kayalığın tepesinde. Yatağında yattığın yerden elini pencereden uzatıp dalından mango kopartabiliyorsun. Bir havuz var, göl kadar. Bir de droid var, sabah pantolonunu giydirmekten başka her işi yapıyor. Beni içeri almayacak mısın? Bu hiç yoksa yarım kilo var herhalde.
Tabii ki. Döneceğinden haberim yoktu. İznin daha... Eve kapıya uzanırken durup düşündü. Adamın izninin gerçekten de o gün bittiğini fark etti.
Hesabımı şaşırmışım.
Fini kutuyu girişte bir masanın üzerine atıp omuzlarını esnetti.
Ne var ne yok?
Fazla bir şey yok. Birbirine bağlı 3 cinayet ve bir de cinayete teşebbüs var. İşkence vakaları. Adam benimle şahsen temasa geçti. Bunu dini temalı bir oyun haline getirdi. Son kurban komada ama muhtemelen iyileşecek. Rourke'un bütün kurbanları Dublin'den tanıdığı ortaya çıktı. Somerset'te şüpheli listesinde en üst sıraya yerleşti.
Fini başını iki yana salladı.
Hiç değişmiyor.
Söyleyeyim sana, 2 haftadır ekranı spordan başka hiçbir şey için açmadım.
Durdu. Gözlerini iri iri açarak şaşkınlıkla Eve baktı.
Somerset mi dedin?
Aramayı yaparken sana her şeyi anlatırım. McNab de yoldadır.
McNab ha?
Fini hasır şapkasını ve tatil havasını üzerinden atarak Eve'in peşine düştü.
Bu işte EAD ile mi çalışıyorsun?
Katil elektronik ve iletişim canavarı çıktı. Oyuncaklarından biri de ileri teknolojide bir karıştırıcı. McNab katman katman giderek kaynağı bulmayı başardı ama adamın inini daha bulamadık. McNab iyidir, akıllı çocuktur. Çok işe yanımda götürdüm onu. Geldiği zaman bildiğiniz dilden konuşursunuz bol bol. Şimdi normal bir arama yapmam gerekiyor. Ayrıca bir bağlantı kütüğünün kontrol işi var. Eve, Somerset'in dairesine girmeden durdu. Girmek istiyor musun yoksa dönüp düşürdüğün şapkayı mı aramak istersin? Hanımı arayayım da akşam yemeğe gelemeyeceğimi söyleyeyim. Eve sırıttı. Seni özlemişim Feeney. Hem de nasıl? Feeney de muzipçe sırıtarak cevap verdi. Hanım her şeyi videoya çekti. Tam 6 saat. Seninle Rourke'u haftaya bir akşam yemeğe davet ediyor. Filmleri seyrettirecekmiş. Kaşlarını oynatarak Peabody'ye döndü. Sen de gel. Yüzbaşım ben rahatsız etmek istemem. Eve araya girdi. Çeneni yorma Peabody. Benim acı çekmem gerekiyorsa sen de çekeceksin. Emir komuta zinciri diye buna derler. Peabody, bu da beni terfi etmeye teşvik ediyor dedi. Teşekkürler Teğmen. Bir şey değil. Kayıt başlasın. Teğmen Eve Dallas. Yüzbaşı Ryan Feeney, memur Delia Peabody. Standart usulde arama yapmak üzere şüpheli Lawrence Charles Somerset'in konutuna giriyorlar. Daha önce hiç Somerset'in özel alanına girmemişti. Gördükleri onu şaşırttı. Yalın ve işlevsel bir dekorasyon, sert ve düz hatlar, minimalist bir stil beklerken karşısına mavi ve yeşilin uyumlu, yumuşak tonlarıyla döşenmiş çok güzel bir oturma odası çıkmıştı. Bal rengi tahta masaların üzerinde zevkli süs eşyaları, koltuklarda büyük yumuşak minderler, etrafta insanı saran ve rahatlatan bir hava vardı. Kimin aklına gelirdi diyerek başını iki yana salladı. Buraya bakınca insan hayatı seven, hatta dostları bile olan bir adamın evi zanneder. Feeney, sen iletişim sistemine bak tamam mı? Peabody, sözü güney tarafındaki duvara gömülü interkomun çalışıyla kesilmişti. McNab olacak. Peabody, sen McNab'i içeri al sonra da burayı incelemeye başla. Ben de yatak odasına bakacağım. Oturma odasına dört taraftan dört kapı açılıyordu. İlk oda düzenli ve işlevsel bir çalışma ve kumanda kontrol merkeziydi. Feeney ellerini ovuşturarak donanımın içine dalıp işe koyuldu. Çalışma odasının karşısında yine aynı şekilde düzenli ve işlevsel bir mutfak vardı. Eve şimdilik mutfak üzerinde pek durmamaya karar verdi. Karşılıklı iki yatak odasından biri artık resim stüdyosu olarak kullanılmaya başlanmıştı. Eve dudaklarını büzerek şövalyenin üzerindeki bitmemiş natürmortu inceledi. Pencerenin önünde duran sehpanın üzerindeki pırıl pırıl elmalar ve üzümlerle dolu kocaman kaseyi gördüğü için resimdekilerin de meyve olduğunu tahmin edebiliyordu. Ama tuvalin üzerindeki meyvelerin vakti epeyce geçmiş gibiydi. ''Aman işi bırakıp hayatını resimden kazanmayı filan düşünme.'' diye mırıldanarak yatak odasına geçti. Yatak büyüktü. Kurşun ve kalay alaşımı, karyola başlığı, zarifçe işlenmiş asma dalları ve yapraklarla süslüydü. Kalın yorgan, şiltenin üzerine öyle düzgün serilmişti ki tek bir kırışıklık görmek imkansızdı. Dolapta 20 kadar takım elbise asılıydı. Hepsi siyahtı ve birbirlerine o kadar benziyorlardı ki birbirinin klonu olmaları bile mümkündü. Dolabın alt tarafına şeffaf koruyucu kutular içerisinde ayakkabılar sıralanmıştı. Onların da hepsi siyah ve pırıl pırıl cilalıydı. Eve işe dolaptan başladı. Cepleri kontrol etti. Gizli bir odacığa açılan bir ara bölme bulmaya çalıştı. 15 dakika sonra dolapta işi bitip kafasını dışarı çıkardığında yan odadan Feeney ile McNab'in ana bilgisayarlar ve sinyal kapasitörleri hakkında keyifle gevezelik etmekte olduklarını duydu. Şifoniyere geçip her çekmeceyi tek tek ararken Somerset'in iç çamaşırlarını karıştırmaktan ileri gelen, tehditkar bir iç ürpertisini bastırmak zorunda kaldı. Bir saate yakın aramasını sürdürdükten sonra, tam şilteyi çevirmesine yardım etsin diye Peabody'ye seslenmek üzereydi ki, seradan toplanmış güllerle süslü bir sehpanın üzerine asılmış bir sulu boya tabloya gözü takıldı. Tuhaf, diye düşündü. Diğer resimler... Adamın evinde resim galerisi açacak kadar resim vardı hani. Grup grup asılmıştı. Bir tek bu tek başına duruyordu. Eve'in anladığı kadarıyla güzel bir çalışmaydı. Yumuşak fırça darbelerine, hülyalı renklere yakından bakmak için resme doğru yürüdü. Resmin odağı küçük bir oğlan çocuğuydu. Melek gibi yüzünde güller açıyordu. Kollarında bir kucak dolusu kır çiçeği tutuyordu. Resimdeki çocuk neden ona tanıdık geliyor olabilirdi acaba? Gözlerinde tanıdık bir şeyler vardı sanki. İyice yaklaşıp şefkatle resmedilmiş yüze dikkatle baktı. "Kimsin sen?" diye sordu içinden. "Ve Somerset'in duvarında ne işin var?" Bu resmi Somerset'in yapmadığı belliydi. Stüdyodaki tuvali gördükten sonra bundan kimsenin şüphesi olamazdı. Bu resmi yapan yetenek ve üslup sahibi biriydi. Çocuğu da tanıyordu. Eve bundan neredeyse emindi. Daha iyi bakmak için tabloyu duvardan indirip pencerenin önüne götürdü. Alt köşede bir imza görebiliyordu. Audrey, kız arkadaşı diye düşündü. Herhalde Somerset resmi bu yüzden ayrı asmış, altına taze güller yerleştirmiş olmalıydı. Adam gerçekten de sırılsıklam aşıktı. Resmi yerine asmak üzereyken vazgeçip yatağın üzerine koydu. Aklından yine "bu çocukta bir şey var" diye geçti. Kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. "Bu çocuğu nerede gördüm? Nerede görmüş olabilirim? Şu gözleri. Hay Allah." Gergin bir hareketle tablonun arkasını çevirip yaldızlı çerçevesinden sökmeye koyuldu. "Bir şey mi buldunuz Dallas?" Peabody kapıdan sesleniyordu. "Hayır. Bilmiyorum. Bu resimde bir şey var. Bu çocukta. Audrey yapmış. Tuvalin arkasında bir isim falan var mı diye bakmak istiyorum. Canı cehenneme." Sinirli bir şekilde çerçevenin arkasını yırtmak için elini köşesine götürdü. "Durun, bende çakı var." Peabody çabucak yanına gelmişti. "Arkasını şuradan düzgünce keseriz, sonra tekrar kapatabilirsiniz. Temiz bir iş olur ustaca." Çakısının ucunu ince beyaz kağıdın altına sokup yavaşça kaldırdı. "Eskiden kuzenimin resimlerini paspartulardım. Çok güzel resim yapar ama lazer matkapla bir vida sıkmasını bile beceremez. İşiniz bitince bunu aynen..." "Dur." Eve'in eli Peabody'nin bileğine yapışıverdi. Arka kaplamanın altında minicik bir gümüş disk görmüştü. "Finiyle McNab'i çağır. Lanet tabloya dinleme cihazı koymuşlar." Peabody çıkınca Eve resmi çerçevesinden çıkarıp çevirdi. İmzanın olduğu köşeye baktı. Audrey'nin isminin altında çerçevenin kapattığı kısımda dört yapraklı bir yonca vardı. 28. ayrımın sonu. Sayfa 335. Devamı 29. ayrımda.